Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da İlmihal Saati programındasınız. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Malumunuz olduğu üzere sizlerden bize ulaşan soruları çok değerli hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Değerli hocam, ilk sorumuz şöyle. Esselamu aleyküm. Muhterem hocam, tuvalette büyük ve küçük abdest ihtiyacımızı giderdikten sonra temizliğimizi tam olarak nasıl yapacağımızı bize açıklayabilir misiniz?
Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dinimiz temizlik dini. Namazın şartlarından bir tanesi temizlik. Binaenaleyh bir Müslüman günde 5 defa namaz kılmak durumunda olduğu için 5 vakit günün farklı zaman dilimlerinde namaz ibadetini yerine getirmekle mükellef olduğu için temiz olması zarureti var. Hem maddi açıdan hem manevi açıdan temiz olma mecburiyetimiz var. Maddi açıdan temizlik, necasetten taharet diye ifade ettiğimiz maddi pisliklerden temizliği ifade ediyor. Maddi pislik derken şeriatımızın pis kabul ettiği şeyler burada maksat olmaktadır. Yoksa efendim kir, toz, pas, yağ gibi şeyler şeriatımızca pis kategorisine girmemektedir. Evet, örfen biz işte yağlı, paslı, efendim portakal suyu dökülmüş gömleğimize, ceketimize bunu bir kir olarak, bir leke olarak değerlendiriyoruz. Ama şeriatımız bunları namaza mani bir leke olarak, pislik olarak değerlendirmiyor. Nedir şeriatımızın pis olarak kabul ettiği şeyler? Vücuttan çıkan, efendim idrar yollarından veya büyük abdest yolundan çıkan şeyler pis olarak değerlendirilir. Yine vücuttan çıkan irindi, cerahattı, kandı, bunlar pis olarak değerlendirilir. Şarap gibi nesneler pis olarak değerlendirilir. Binaenaleyh bir kimsenin üzerinde bu tür şeriatımızın pis kabul ettiği bir şey varsa veya namaz kıldığı mekanda böyle bir şey varsa elbette buraları temizlemesi lazım namaza başlamadan önce. Namazda az önce ifade ettiğimiz gibi günde 5 farklı zaman diliminde vakitte eda edilen bir ibadet olduğu için bir Müslümanın 24 saat temiz olma, temiz kalma mecburiyeti söz konusudur. Şimdi buradan hareketle küçük abdest bozma veya büyük abdest bozma neticesinde buradaki organlarda kalan pisliğin temizlenmesi zarureti vardır. Efendim küçük abdest bozarken belki bir pisliğin etrafa yayılması söz konusu olmayabilir erkekler açısından. Mamafi böyle olmakla beraber yine bu mahalli suyla temizlemek istibra dediğimiz temizliğe girmektedir. Küçük abdest temizliğine girmektedir. Yine bu istibra kelimesi içerisinde daha sonra meydana gelebilecek sızıntıların önüne geçmek anlamına gelen bu istibra kelimesi hemen işimizi bitirir bitirmez kalkmak yerine bir müddet efendim 20-30 saniye efendim 40-50 saniye bir dakika bilemediniz bekleyerek son damlayı da dökmek suretiyle tamamen akıntının, sızıntının kesildiğinden emin olmak anlamına gelir. Bu yaştan yaşa, kişiden kişiye değişebilen bir durum arz eder. Efendim eğer bir kimsenin idrar yolları enfeksiyonu hastalığı varsa o zaman böyle bir yanma hisseder, kesik kesik idrar kaçırdığını düşünür. Bu kimsenin biraz daha dikkatli olması gerekir. Dikkat ederseniz ecdadımız Osmanlılar, ondan önceki Selçuklular, İslam medeniyetinin mimarları olan bu büyük insanlar camilerde abdest alma yerleriyle abdest bozma yerleri arasında adeta bir istibra mesafesi. Efendim işte Sultanahmet Camii'ne gidiyorsunuz, Fatih Sultan Mehmet Camii'ne gidiyorsunuz. Abdest bozma mahallinden ayrıldıktan sonra bir 300-500 metre yürüyerek abdest alma yerine geliyorsunuz. Böylelikle doğal bir istibra olmuş oluyor. Eğer mesanede kalmış olan bir damla bir akıntı varsa o da akmış oluyor.
Hocam o damlacık elbiseye bulaşıyor. Onun namaza bir engelliği söz konusu mu?
Tabii şimdi asıl olan az önce de ifade ettiğimiz gibi bu idrar damlasıydı, gaytaydı vesaireydi. Bunlar şeriatımızın necis kabul ettiği, pis kabul ettiği şeyler. Elbiselerimizin, çamaşırlarımızın bunlardan arınmış olması gerekir. Fakat bununla beraber bunu tamamen sıfırlamak mümkün olmayabilir. Veya bunu tamamen sıfırlamanın bir takım zorlukları, katlanılamaz zorlukları olabilir. Bundan dolayı af tutulan miktarlar olmuş. Mesela bu tür sıvı necasetler için el ayası, el avuç içi ayası kadar, yani eski 2,5 liralar, şimdi 1 liralardan biraz daha büyük mesafeler affedilen miktar olarak kabul edilmiş. Binaenaleyh bir damla, iki damla, bilemediniz 3 damla namaza mani necaseti teşkil etmez. Fakat burada önemli olan bir başka mesele var. Eğer biz özellikle de büyük abdestten sonra büyük abdest mahallini suyla iyi temizleyip efendim kurulamadığımız zaman orada meydana gelecek olan ıslaklık çamaşırımıza geçeceği için hem vücudumuzda hem de çamaşırımızda şeriatımızın pis kabul ettiği necasetin oluşması söz konusu olur ki bundan dolayı namazda şart olan necasetten taharet zarar görmüş olur ve namazımız Allah muhafaza etsin kabul olunmaz. Çünkü şart ne demektir? Şart varsa o ibadetin veya şart koşulan şeyin varlığından söz edebiliriz. Eğer namaz kılan bir kimsenin efendim abdesti yoksa, şartlarını yerine getirmemişse namazın şartlarını, o zaman bir namazdan bahsedemeyiz. İnanaleyh şart yoksa meşrut yoktur. Yani namazın şartlarından biri yoksa namaz yok demektir. Bu yüzden necaseti taharet çok önemlidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kuba ehlini, onlar çok temizliği severler diye onları methetmektedir. Onlara sorulduğunda nasıl temizleniyorsunuz diye, onlar suyla ve taş ile temizlendiklerini söylüyorlar. Niye taşla temizleniyorlar?
Yani şimdi, su ve taşla beraber mi? Yani yoksa farklı farklı zamanlarda mı?
Şimdi hem su hem de taşla beraber temizleniyorlar. Bu da bazen karikatürize ediliyor, taşla temizlik olur mu diye. Şimdi bundan 300 sene, 500 sene öncesini düşünecek olursak veya hala Türkiye'de öyle köyler, mezralar kaldı mı bilmiyorum ama olabilir. Ben çocukluğumda bunları yaşadığımı hatırlıyorum. Eskiden tuvaletler evlerin 100 metre, 200 metre dışındaydı. Oralarda kabinler vardı. Tuvalet ihtiyacı oralarda giderilirdi. Daha da imkansızlıkların olduğu yerlerde tabii ortamda tuvalet ihtiyacı gideriliyordu. Bizim işte yıllar önce sizinle beraber hatırlarsanız bir Balkan seyahatimiz olmuştu. Bir otobüste, evet, Balkanları gezmiştik. Bir ülkenin sınırına geldiğimizde tuvalet sordu arkadaşlar. Oradaki gümrük polisleri dediler ki natural, yani burada tuvalet aramayın. Burada işte dağ bayır neresini bulursanız orada ihtiyacınızı gidereceksiniz. Yani 2000 küsür yılında bile miladi bu tür manzaralar olabiliyor. Şimdi çöllerde düşünün, bir ihtiyaç gidereceksiniz, her zaman su olmayabiliyor.
Tabii.
Bu suyun olmadığı yerlerde özellikle de güneşte yanmış olan bir takım kayalar antiseptik özellik taşıyorlar. Bunlar mikrop kırıcı bir mahiyette taşlardır. Zaten bu taşların taharette kullanılabilmesi için Bunların üzerinde kayacık dediğimiz üzeri kaygan olan ve üzerinde çerçöp barındırmayan kayalardır. Öbür türlü temizlik yapmak yerine daha kötü tahriş etmek veya efendim pisletmek söz konusu olabilir. Fakat burada da kitaplarımız diyorlar ki eğer büyük abdest mahallini aşmışsa, yani çıkış yerinin etrafına dağılmışsa pislik, bunu ancak ve ancak su temizler. Hmm. Efendim kayaydı, başka bir şeydi, bunu temizlemez. Bir necaset çıkış mahallini aşmışsa ancak su ile temizlik mümkün olur. Özellikle de bizim yeme kültürümüze baktığınız zaman elbette bu yeme kültürünün neticesinde abdest bozma da ona göre olmuş oluyor. Binaenaleyh sadece çıkış mahallinde kalmıyor, etrafa yayılıyor. Buranın su ile temizlenmesi mümkün. Su ile temizlendikten sonra burayı kurutmak adına bu tür kayalardan istifade edilmiş. Hem bir antiseptik özelliği görüyor, hem de bu mahalde meydana gelen suyu kurutma eylemi burada gerçekleşiyor. Eğer bunu silmezseniz, kurutmazsanız o zaman çamaşırınıza geçecek demektir. Çamaşırınıza geçtiği zaman eğer tam temizlik meydana gelmemişse çift necaset söz konusu olacaktır. Binaenaleyh bugün evlerde taş kullanamayacağımıza göre, yani bazen böyle karikatürize ediliyor evlerde taş kullananlar vesaireler filan, bunlar absürt şeyler. Evde taş, yani bugünkü şartlarda evde taş kullanamazsınız. Taşın yerine bugün ne var? Tuvalet kağıdı var efendim. Taharetinizi aldıktan sonra tuvalet kağıdıyla temizlenirsiniz, o mahalli kurutursunuz. Böylelikle temizlik gerçekleşmiş olur. Bazen özellikle de işte küçük abdest bozulduğunda Avrupa'ya gittiğinizde su bulamayabiliyorsunuz.
Evet.
Tuvaletlerde. Buralarda tuvalet kağıdıyla bir temizlik yapılabilir. Çünkü özellikle de erkekler açısından idrar mahalli dar bir çerçeve olduğundan etrafa bulaşmamışsa bir kağıtla silmek suretiyle bağışlanan, yani necasette tolere edilen miktar kalırsa namaza mani bir durumu söz konusu olmaz. Bu yüzden bu temizlik meselesi önemli. Ona göre de tuvaletlerin, tuvalet taşlarını dizayn etmek gerekiyor. Yani sıçratmayan, geriye dönüşü olmayan taşlar kullanmak gerekiyor. Bunu Osmanlı kullanmış veya ona göre geniş bir yer bırakmış. Yani oradan geri dönüşü olmasın diye. Ama bazen bugün bakıyorsunuz ucuza kaçmak adına mıdır, kolaylarına geldiği için midir, nedir? Tamamen sığlığı olmayan, derinliği olmayan taşlar kullanılıyor. Ve bu taşlara idrar yapılması durumunda da geriye tepmesi, çamaşıra bulaşması mümkün oluyor. Evet, bu geriye tepiş zerrecikler halinde olursa bunlar bir engel teşkil etmiyorlar. Ama daha yüksek miktarlarda olursa, o zaman bunlar çok ciddi bir tehlike arz ediyorlar. Hem namazımızın sıhhati açısından böyle bir tehlike arz ediyorlar, hem de malumunuz kabir azabı ile ilgili aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyor ki istenzihu minel bevli fe inne ammet azabil kabri minhu. İdrardan kaçınınız, idrarınızı temizleyiniz, zira kabir azabının çoğu bundan dolayıdır diyor. Yani istibrayı düzgün yapmayan, efendim küçük abdest bozduğunda eğer sert bir kayaya yapıyorsa üzerine sıçraması ve çamaşırının burada kirlenmesi söz konusu olacağından ciddi bir namazla ilgili sıkıntı meydana getirmektedir. Çünkü namazın başında abdest var, abdestin öncesinde taharet var. Bir insanın tahareti ne kadar temiz olursa, ne kadar iyi temizlenirse, tabii bunu vesvese haline de getirmemek lazım. Allah muhafaza etsin. Eğer bir vesvese haline gelmişse bu çok ciddi psikolojik bir eşik söz konusudur. Bununla ilgili de tedavi olunmak gerekir. Çünkü tedavi olmaksızın bırakılırsa bu vesvese başka alanlara intikal eder, sıçrar ve önü alınamayacak büyük bir hastalık Allah korusun meydana gelir. Onun için eğer vesvese boyutuna gelmişse, kitaplarımız diyor ki küçük abdest bozduktan sonra temiz bir suyu çamaşırına birkaç damla damlatsın. Böylelikle işte bir kaçırma oldu mu, sızma oldu mu, olmadı mı diye vesveselendiğinde, ya ben oraya zaten işte su damlatmıştım ya, o damlalardır diyerek kendisini teselli etsin. Çünkü vesvese çok ciddi bir rahatsızlıktır. İnsanlar işte baktıklarında eli ayağı sağlam, dolayısıyla bunun bir sıkıntısı yok zannederler ama işte kimisinde böyle temizlik takıntısı olabiliyor. Kadıncağız, adamcağız evine kimseyi kabul etmiyor, misafir kabul etmiyor. İşte oturduğu yerle ilgili şüpheleniyor, kalktığı yerle ilgili şüpheleniyor. Binaenaleyh bu vesvese noktasına getirmemek lazım. Ama getirmemek lazım da bunu hepten de böyle başı bozuk da bırakmamak lazım. Gelişi güzel davranmamak lazım. Ne kadar tahareti düzgün olursa bir insanın, efendim suyla temizleniyor, elinden geldiğince temizleniyor, peşinden de kurulanıyor. Eğer kurulandığı selpaktı, kağıt mendildi vesaire filan, bunlarda bir kalıntı çıkmışsa tekrar suyla o kalıntıyı izale edene kadar gayret ediyor. Böylelikle abdest mahallerini, abdest bozma mahallerini kurutarak işlemini bitiriyor. Bundan sonra da hemen tuvaletten çıkar çıkmaz abdest almak tavsiye edilmiyor. Birkaç adım gitmek tavsiye ediliyor. Ama bunu böyle karikatürize etmeye de gerek yok. Zıplamalar, hoplamalar, milletin içerisinde abdesthanede akrobatik hareketler yapmak türünden şeyler de doğru değil. Yani eğer hastalığı olan olabilir, gerçekten bu noktada bir sıkıntısı olabilir, yaşlılık olabilir, prostat olabilir. Yani bu tür idrar kaçırma ihtimali söz konusu olabilir. Bu kimselerin de usulüne uygun efendim 300-500 adım atmaları, yürümeleri halinde bu iş sonlanacak demektir. Bunu da çok fazla vesvese etmemek lazım. Eğer böyle bir sıkıntı varsa günlük bu kimselerin iç çamaşırlarını değiştirmeleri lazım. Veya yine bu işler için eczanelerde satılan petler var. O petlerden kullanmaları lazım. Küçük abdest mahalline takılan bu petler, eğer bir sızıntı kaçırma söz konusu olursa onu içeride tutuyor. Böylelikle çamaşır bozulmuyor. Her abdest bozulduğunda bu petler değiştirilmek suretiyle temizlik gerçekleştirilir. Niye? Necasetten taharet namazın şartlarından bir tanesidir. Siz ne kadar uzun huşu ile namaz kılarsanız kılın, ki kılamazsınız, taharet yoksa namaz yok demektir. Taharet doğru bir şekilde yapılmışsa, peşinden abdest de doğru bir şekilde, güzel bir şekilde alınmışsa, ezandan önce de camiye gidip caminin ruhaniyeti içerisine girerse bir insan, peşinden kıldığı namazın tadı, zevki farklı bir namaz olmuş olur.
Ama hocam şöyle bir şey deniliyor. Yani ezan bize camiye davet ediyor. Yani hakikaten bugünümüzde iş yoğunluğu veyahut da yoğunsuzluğu sebebiyle yani ezanı duyuyoruz. Ezanı duyduktan sonra abdest almaya gidiyoruz. Yani bu doğrusu bu değil mi? Yani önceden yani saate bakıp işte efendim ezanı camide beklemek mi doğru? Yoksa ezan okundu, abdestimizi aldık, öyle camiye mi geçtik? Bu mu doğru?
Şimdi evet, ezan vaktin girdiğini bildiriyor. Ama ezan bizi camiye mi davet ediyor? Ezan vaktin girdiğini bildiriyor. Efendim namazını camide kılamayacak olanlar ezanını duyunca evinde de namazını kılabiliyor. Kadın oluyor, işte hastası olan oluyor, hasta olan oluyor. Evinden dışarıya çıkamıyor, eve bağımlı. Bunlar ezanı duyduklarında vaktin girdiğini biliyorlar ve namazlarını kılıyorlar. Ama sizin buyurduğunuz gibi ezan, aman ha bundan önce camiye gelmeyin, müezzin efendi camiyi henüz açmadı, ezan okunduktan sonra camiyi açıyor anlamına bir mana ifade ediyor mu, onu bilemiyorum. Fakat Mısır'da yaşadığım bir olay burada hatırıma geldi, onu anlatmak isterim. Bir taksi şoförüyle anlaştık, bizi Kahire dışına bir takım yerlere götürecek. Adamcağız bize dedi ki benim bir şartım var dedi. Nedir dedik? Namaz vaktini dedi cemaatle camide namazımızı kılacağız dedi. Peki dedik, madem senin şartın bu. Efendim bir ziyarette bulunduk. Cuma namazına daha 1,5 saat var. Bir mübarek zatın ziyaretinde idik. Gidelim şimdi dedik, camiden çıkalım, bir başka yere gideceğiz. Oraya da vakitlice gidelim. Ama dedi biz dedi şart koşmuştuk dedi. Camide cemaatle namazı kılacağız. İyi de dedik, yani Müslüman ezan okununca sizin dediğiniz gibi en yakın camiye geçeriz dedik. Onun şöyle bir sözü oldu, hiç unutmuyorum, bak yıllar oldu. 10 yıldan fazla oldu o ziyaretimizi yapalı. Dedi ki ezan gafil Müslümanları ikaz etmek içindir. Yani ezan okunuyor hemen abdest alayım, namaza koşayım. Yoksa kalbi, gönlü, camiye bağımlı olan kimse ezanı beklemez. Nitekim Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz de kıyamet ahvalini anlatırken işte insanların hepsi kabirlerinden kalkmışlar, mahşer meydanında toplanmışlar. O manzara dehşet bir manzara. Kimi topuğuna kadar, kimi dizine kadar, kimi boynuna kadar, kimi burnuna kadar tere gömülmüş. Yani insanlar inim inim inliyorlar. İyisi kötüsü herkes bir an önce şu hesap kitap başlasın da kim nereye gidecekse gitsin havası içerisinde. İşte o atmosferde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki Cenab-ı Allah 7 sınıf insana özel muamele yapacak. Onlar Allah'ın gölgesinde gölgelenecek. Yani onlar Cenab-ı Allah'ın onlar için hazırladığı özel bir mekanda, VIP salonlarında o beklemeyi gerçekleştirecekler. Hani uçaklardan önce havaalanlarında CIP salonları, VIP salonları oluyor. Cenab-ı Allah onlara özel mekanlar açacak. Havalandırması olan, her türlü izzeti ikramı içerisinde olan mekanlarda onlar o bekleme süresini geçirecekler. Orada bu 7 sınıf insanın içerisinde ve raculun kalbuhu muallakun bil mesacit geçiyor. Bir adam da, bir kişi de bu 7 sınıf insanın içerisinde onun gönlü, kalbi camiye bağlı. Cami bağımlısı. Yani bu adam randevularını camiye göre ayarlıyor. Öğle namazında diyor camide olurum, camiden çıkarken görüşelim. İkindi namazında camide olurum, camiden namazdan yarım saat önce gel avluda görüşelim. Böyle bütün programını camiye göre yapan, vakitlice camiye gelen, caminin içerisinden adeta çıkmak istemeyen hamametül mesacit, cami güvercini denilen bir tipten bahsediyor Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Binaenaleyh camiye vakitlice gelmenin namaza kattığı katma değer çok farklı bir katma değerdir. Yani şöyle düşünelim Basri Hocam, keyfemettefak, yani alel acele, alel usul bir tuvalet ihtiyacı gideriliyor, hızlı hızlı abdest alınıyor, koştura koştura camiye yetişiliyor ve namaza duruluyor. Bu namazın tadıyla böyle hakikaten itinayla, teenniyle rahat bir vakitte tuvalet ihtiyacı giderilip peşinden düzgün bir abdest, hadis-i şeriflerde geçen isbahul vudu, yani abdestin hakkını vererek abdesti aldığımız zaman, peşinden de biraz vakitlice camiye gittiğimiz zaman veya işte seccadeyi serip de birkaç dakika tefekkür neticesinde kalkıp namaza durduğumuz zaman o namazın tadı çok farklı olmuş oluyor. Binaenaleyh derler ki kitaplarımız, namazın huşuğu taharetten başlar. Necasetten, taharetten başlar. Eğer adamın üstü başında kir, pas, leke varsa bu pasla, lekeyle, ki tırnak içerisinde ifade ediyorum, burada şeriatımızın kastettiği kir, pas, leke işte halk arasında bilinen lekeler değildir. Efendim çocuk çikolata yemiş, üzerine çikolata bulaştırmış, meyve suyu içmiş, meyve suyunun efendim gömleğine bulaşması neticesinde bir leke oluşmuş. Bunlar değil necaset dediğimiz. Binaenaleyh necasetten düzgün bir şekilde temizlenir, peşinden de güzel bir abdest alırsa namaza tam bir hazırlık yapmış olur bir insan. Ondan sonra da namazı hakkıyla kılarsa hakikaten o namaz insanı korumaya alır. Namaz insanı korumaya aldı mı da o insan adeta melekleşir.
Muhterem hocam, diğer bir sorumuz şöyle. Kıraatinde çokça yanlışlar olduğu bilinen bir kimsenin arkasında namaza durulur mu? Okuyuşu düzgün olan kişi şayet böyle bir imama uyduysa namazını tekrar kılması gerekir mi?
Evet, taharetle başladık. Namazda kıraate geçmiş olduk. Bunlar her gün yerine getirdiğimiz ibadetler olduğu için aslında çokça konuşmamız gereken mevzular. Yani bazen güncel konuları değerlendirelim diye organ nakli vesaire filan gibi konular gündeme getiriliyor güncel denildiğinde. Oysa bir insan yani organ nakline ömür boyu ya ihtiyaç duyar ya duymaz. Kendi duymaz. Belki çok yakınlarından bir kişi iki kişi duyar 40 yılın başında bir. Ama namaz dediğimiz, taharet dediğimiz şey günde 5 defa karşımıza çıkan, sıklıkla muhatap olduğumuz mevzular. Binaenaleyh bunları sık sık konuşmak gerekiyor. Bu soruları soran dinleyicilerimize de gerçekten bu yönüyle bir hayra vesile oldukları için teşekkürlerimizi arz etmek isterim. Efendim, kıraat nedir? Kıraat, namazın çocukluktan beri ezberlediğimiz, biliyorsunuz, namazın 12 farzı vardır. 6'sı içinden, 6'sı dışından. Evet. Dışından olanlara şart, içinden olanlara rükün denir. Şarttan bahsettik biraz. Evet. Rükün nedir? Bir şeyi var eden unsurlara o şeyin rükünü denir. Mesela masa dediğiniz nedir? Ayakları ve üstünde bir tablası olan nesnedir. Ayakları ve üstündeki tablası o masanın rükünü anlamına gelir. Efendim, bir binanın rükünü nedir? Kolonları, temeli ve çatısıdır. Bunlar varsa bir bina vardır, yoksa yoktur. Şimdi namazın rükünü denilince namazı var eden unsurlar burada söz konusudur. Kıraat namazı var eden unsurlardır. Kıraat varsa namaz vardır. Kıraat yoksa namaz yoktur. Peki kıraat nedir? Bakın, burada bir incelik söz konusu. Kıraat, en az kendimizin işitebileceği kadar bir ses ile harfleri mahreçlerinden düzgün çıkartarak yapılan okuma eylemidir. Binaenaleyh şimdi şöyle bir camide cemaatle namaz kıldığımızda sünnet kılan cemaate şöyle bir baksak, çok önemli bir bölümü ağzını kıpırdatmadan kıyamda durduğunu görürüz. Evet, cemaat iken cemaat imamın arkasında kıraat yapmıyor, ama tek başımıza iken kıraat yapmamız gerekiyor. Kıraat olabilmesi için de ağzımızdan bir ses çıkması gerekiyor. Bu ses en az kendimizin işitebileceği volümde, seviyede olmalı. Ama ses çok kısık, biz işitemiyor isek de bir ağız hareketi olmalı. Bir dudak hareketi olmalı. Dudaklar hareket etmeden, ağız açılmadan kıraat olmaz. Binaenaleyh bakıyorsunuz, bir abimiz namaz kılıyor, kardeşimiz namaz kılıyor, kıyamda hiç ağzı hareket etmiyor. Bu kıraat yapmıyor demektir. Kıraat yoksa namaz da yok demektir. Bu önemli.
Evet.
Onun için rahmetli anneciğim her fırsatta şu Fatiha'yı okuyayım bakayım yanlışlarım var mı? Şu El-Kari'ayı okuyayım bak çok oldu ben onu ezberleyeli. Var mı yanlışlarım bak diye her fırsatta yanına oturur oturmaz şu sureyi okuyayım sen bir kontrol et, bu sureyi okuyayım sen bir kontrol et derdi. Hakikaten hepimizin namaz kılan Allah Azze ve Celle bizi dünyaya ibadet etmek için göndermiş. İbadetiniz yoksa ne işe yararsınız diyor. Binaenaleyh efendim çok işim var, şuyum var, buyum var. İlk işimiz ibadet. İbadet denilince de akla ilk gelen namaz. Namaz işimizi en kaliteli şekilde yapmakla mükellefiz. Onun için hiç utanmadan, çekinmeden, sıkılmadan belki 40 sene, belki 50 senedir namaz kılan biri olabiliriz. Ama bir hoca efendi gördüğümüzde, efendim ilmihal bilgisi sağlam birini gördüğümüzde, ya şu seccadeyi bir sereyim ben bir namaz kılayım. Bak bakalım benim namazımda bir eksik var mı, bir gedik var mı? Ben doğru yaptığımı zannediyorum ama acaba yanlış mı yapıyorum? Şu Fatiha-i Şerife'yi bir okuyayım. Bak bakalım yanlışım var mı? Peşinden bir zamm-ı sure okuyayım. Bak bakalım yanlışım var mı diye namazımızı kontrol ettirmemiz gerekiyor. Nasıl kullandığımız arabanın her sene ticari arabaysa fenni muayenesi var. Eğer binek arabasıysa 2 yılda bir fenni muayeneye sokulması gerekiyor. Hala düzgün çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye zaman zaman bu tür ibadetlerimizi kontrol ettirmemiz gerekiyor. Hoca efendi olmasa da ben senin namazına bakayım Basri hocam, sen de benim namazıma bak, bak bakalım bir eksiğimiz, gediğimiz var mı? Ben bazen bakıyorum mesela koca koca profesör hocalarımız yahu kıyama rükudan kalkmadan secdeye gidiyor. Efendim tahiyyata oturmuş secdeye gidiyor. Secdeden, birinci secdeden tam doğrulmadan yarı yolda ikinci secdeye gidiyor. Yani demek ki ne kadar hoca olursak olalım hepimiz bazen zihnen alışkanlıklarımızın kurbanı oluyoruz. Anlatırken diyoruz, efendim tadili erken lazım, namaz kıraatı düzgün olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Ama iş uygulamaya gelince çocukluktan beri nasıl yapıyorsak öyle devam ediyor. Hiç aklımıza gelmiyor, ya ben acaba bir yanlış yapıyor muyum? Burada bir eksiğim var mı, bir gediğim var mı diye düşünmüyoruz, düşünemiyoruz. Bu noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Geçen ders yaptığımız arkadaşlardan bir tanesi dedi ki hocam dedi, siz ellerinizi böyle bağlıyorsunuz, bu doğru mu dedi. Haklısın dedim, doğru değil ama dedim sen beni değil Hazreti Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam örnek alacaksın. Öyle diyorsunuz ama insanlar sizi örnek alabiliyorlar. Efendim ben şişmanım, yetişemiyorum, kavuşamıyorum göbek altına diye belki biraz üstünde bağlıyorum ama millet onu öyle anlamıyor. Binaenaleyh özellikle de namazı cemaatle görünen yerlerde kıldığımızda çok daha itinalı, çok daha dikkatli kılmamız lazım. Bu riya mı? Değil. Yani riya ne? İbadetine Allah'ın dışında bir kimseyi katmak. Biz Allah rızası için namazımızı doğru kılmaya, yine Allah rızası için bizi örnek alacak olanlar yanlış örnek almasınlar diye bu hassasiyeti göstermemiz lazım. Şimdi kıraatla ilgili bu mesele önemli, çok önemli bir mesele. Ümit ederim ki inşallah bu programı dinleyen kardeşlerimiz hiç yüksünmezler, gocunmazlar. İlla da yani işte ben 70 yaşına geldim, bundan sonra hocaya soramam, ayıp olur, utanırım vesaire filan diyorsa o zaman hanımına desin. Ya hanım bir bak bakalım, ben bir namaz kılıyorum, bu namaz namaza benziyor mu? Ne bileyim, nazı geçtiği kendisi gibi bir pirifaniye desin. Ya desin Ömer, şimdi bir bak bakalım, ben bir namaz kılıyorum ama bu namaz namaza benziyor mu, benzemiyor mu diye bu check-up'ları yapmamız lazım. Diyorlar ki 50'sinden sonra, 60'ından sonra check-up'a girin. Ne olur ne olmaz. Bu ibadet check-up'larının yaşı yok. Bir de bakarız ki 50 sene sonra, 50 senedir ben yanlış kılıyormuşum. Ne olacak? Bir daha 50 senelik namazı tekrar kılman gerekiyor. Ne kadar erken bu check-up'ları yaparsak o kadar bizim için faydalı olur, yararlı olur. Şimdi kıraate ilgili yanlış meseleler de zelletül kari dediğimiz okuyucu hataları bahsi, bu noktada hakem olarak müracaat ettiğimiz bahistir. Biliyorsunuz bizler Türk milleti olarak Arap harfleriyle okuyup yazıyorduk. Arap harflerini kullanıyorduk. Dolayısıyla Arap harflerini okumada yazmada kullandığımız için Kur'an-ı Kerim'i öğrenmemiz, okumasını öğrenmemiz kolay oluyordu. Yine Kur'an-ı Kerim okuyuşumuz da kurallara uygun olarak yerine geliyordu. Ama daha sonra bir gecede cahil bırakılıp Latin alfabesine geçince Kur'an harfleri kayboldu. Ne oldu? Mesela Arap alfabesinde, Kur'an alfabesinde ha, ha ve ha diye bir harf var. 3 tane farklı harf bunlar. Ama Latin alfabesine geçince hepsi ha oluverdi. Bir örnek verecek olursak, halaka yarattı demek. Halaka kazıttı, tıraş etti demek. Heleke helak etti demek. Binaenaleyh hemen Muavvizeteyn'in başın 2. suresi, 1. suresi. Kul a'udhu bi rabbil felak min şerri ma halak. Felak, sabahın ilk ışınlarının sahibi olan Allah'a sığınırım de. O ki onun yarattığı şeylerden ona sığınırım. Halaka yarattı demek. Eğer halaka şeklinde okursanız, yani boğaz harfini, boğazı hırlatmadan okursanız, o zaman halaka tıraş ettiği, kazıttığı şeylerin şerrinden Allah'a sığınırım. Eğer öyle değil de karın boşluğundan gelen bir sesle heleke şeklinde okursanız, o zaman da efendim helak ettiklerinin şerrinden Allah'a sığınırım olur. Bu gibi yerlerde eğer yapılan yanlış anlam değiştiriyor ise, anlam değiştiriyor ve %100 tersine bir anlam ortaya çıkartıyorsa, namaz batıl olur, namaz fasit olur, namazın iade edilmesi gerekir. Söz konusu mesela iman edenler diyeceğiniz yere inkar edenler dediniz. Veya işte cennetlikler diyeceğiniz yerde cehennemlikler dediniz. Bir görüşte de eğer okuduğunuz, yanlış okuduğunuz şekil Kur'an-ı Kerim'de mevcutsa bir şekilde, bu da namazı kurtarır denilmiş. Fakat burada harflerin düzgün çıkartılamaması durumunda, yanlış mahreçlerden çıkartılması durumunda meydana gelebilecek olan hatalar ciddi mana kaymalarına sebep olursa, işte yarattığı yerine kazıttı veya helak etti türünden bir anlam ortaya çıkartırsa, bu gibi kimselerin kıraatiyle namaz sahih olmaz. Boğazı dönmüyor, ağzı dönmüyor, okuyor. Kendi kendine namaz kılması mazur olduğu için öğrenene kadar geçerli olabilir. Fakat bu kimselerin bilen bir cemaate, namazı düzgün kıraatle kılan bir cemaate imam olması doğru değildir. Onun için eskiler demişler ki ümminin ümmiye imameti caizdir. Yani Kur'an-ı Kerim'i düzgün okuyamayan kimse kendisi gibi okuyamayan kimselere imam olabilir. Ama bir hafız efendi varsa cemaatin içerisinde, onun imamlığa geçirilmesi gerekir. Düzgün Kur'an-ı Kerim okuyan biri, Kur'an-ı Kerim'i düzgün okuyamayan, yanlış okuyan, hatalı okuyan bir kimsenin ardında namaz kılamaz. Bu da cehri dediğimiz, yani aşikar namazlarda ortaya çıkmakta. Eğer kıraati kırık dökükse bir kimsenin, onun arkasında düzgün Kur'an okuyan biri namaz kılamaz. Bir diğer noktada da özellikle de Şafii mezhebi açısından, biliyorsunuz Şafii mezhebinde namazda Fatiha'nın okunması farz. Yani Fatiha okunmayan bir namaz, namaz olarak geçerli değil. Fatiha'yı da düzgün okumak şart. Yani bir harfini eksik okuyacak olursa, efendim şeddeyi tam tutmadı, İyyâke na'budu diyecek yere İyyâke na'budu dedi, ya harfinden bir tanesini yuttu. Bu kimsenin namazı fasit olur diyorlar. Özellikle de Şafii olan kardeşlerimizin kıraate çok daha dikkat etmeleri gerekiyor. Seçtikleri imamın kıraatine çok daha dikkat etmeleri gerekiyor. Efendim, asıl olan herkesin evine en yakın olan camide namaz kılmasıdır. Ama eğer eve yakın olan caminin imamının kıraati düzgün değilse, o zaman kıraati düzgün olan bir imam efendinin arkasında namaz kılmak gerekiyor. Fakat tekrar etmek istiyorum, her halükarda hepimizin bir hoca efendinin önünde veya hoca isak bir arkadaşımızın, kardeşimizin önünde oturup, ya ben şöyle bir namaz kılıyorum, bak bakalım bu namaz namaza benziyor mu diye sorgulatmamız lazım. Ki bu maddi açıdan bir sorgulatmadır. Manevi açıdan sorgulatma nasıl olacak onu bilemiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki en kötü hırsızlık namazdan yapılan hırsızlıktır. Yani bir adam namaz kılar, namazının 9'unda, 8'unda, 7'si, 6'sı, 5'i, 4'ü, 3'ü, 2'si, kiminin 1'i ancak namaz olarak yazılır. Niye? Namazdayken çek senet düşünüyor, namazdayken imtihanları düşünüyor, namazdayken hanımla olan problemleri aklına gelmiş, çocuğun sıkıntıları aklına gelmiş, gelmiş oğlu gelmiş. Yani mübarek bütün meseleler namazdayken insanın aklına geliveriyor. Niye? Çünkü araya bir tampon bölge yerleştirmezsek, yani namaza başlamadan önce şöyle 3-4 dakika bir zikir haline geçelim, bir istiğfar haline geçelim, bir trans öncesi hazırlık aşaması yaşayalım olmazsa, direkt antrenmansız maça girersek ne olur? Sakatlanırız. Namaz şeytanla yapılan çok büyük bir mücadele. Şeytan insanın aklına en olmadık şeyleri namazdayken getirir. Onun için öncesinde bir namazdan önce hazırlık yapmak, antrenman yapmak gerekiyor. Cenab-ı Allah düzgün namaz kılmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin.
Allah razı olsun. Amin. Kıymetli hocam, bir sorumuz daha var. Din demek aslında maneviyat demektir. Son dönemde FETÖ belası sebebiyle manevi liderlere karşı da bir saldırı başladı. Manevi liderlerin kişiler üzerindeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte buyuruyorlar ki ümmetimin alimleri Beni İsrail'in, İsrail oğullarının peygamberleri gibidir. Burada bir benzetme var. Yani ümmeti Muhammed'in alimleri İsrail oğullarının peygamberlerine benzetiliyor. Benzetme de biliyorsunuz bir benzeme yönü, vecih-i şebe eski ifadesiyle söz konusudur. Buradaki benzeme yönü, yani peygamber ile nebi ile resul arasındaki ayrımı hatırlayacak olursak, resul kendisine bir şeriat gelmiş olan, kitap gelmiş olan peygamber, nebi ise kendisine yeni bir şeriat gelmemiş, bir önceki peygamberin veya mevcut olan şeriat sahibi peygamberin şeriatını tebliğ etmekle, insanlara aktarmakla yükümlü olan kimse demek. Ümmeti Muhammed'in alimleri de Beni İsrail'in peygamberleri gibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gelen şeriatı tebliğ etmekle yükümlüdürler. Binaenaleyh bu tebliğ vazifesi bir muhabbet ortamında icra edilir. Eğer tebliğ edenle tebliğ olunan arasında bir muhabbet, bir saygı, bir sevgi yoksa bunun tesiri olmaz. Onun için denir ki din adamlarını çekiştirmeyiniz, alimleri çekiştirmeyiniz, onların gıybetini yapmayınız. Onların gıybetini yapmak onların etini yemektir ki alimlerin eti zehirlidir, insanı öldürür, toplumu mahveder. Niçin? Çünkü toplumu ıslah edecek olan iki grup vardır. Bunlar alimler ve idareciler. Bunlardan biri bozulursa toplumu düzeltmek mümkün değildir. Yani tuzu kokutmamanız lazım. Tuzun ıslah edici, tamir edici, düzeltici özelliğinin baki kalması lazım. Kim ümmeti Muhammed'in alimlerine sataşıyor, onları itibarsızlaştırmaya çalışıyorsa aslında bunun hedefi dindir. Dini yok etmeye çalışıyordur. Evet, bir alimin yanlışı olabilir, hatası olabilir. O ikaz edilir, tembih edilir. Ama pireden sebep yorgan yakılmaz. Onun için alimlerimizin kıymetini bilmek durumundayız. Kanaat önderlerimizin kıymetini bilmek durumundayız. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Muaz Hazretleri'nin elinden tutuyor ve diyor ki ey Muaz, vallahi ben seni seviyorum diyor. Hazreti Muaz Efendimiz de vallahi ya Resulallah ben de seni seviyorum diyor. Demek ki bir muhabbet olması gerekiyor. Hocalarımızla, hoca efendilerimizle, halkımız arasında bir muhabbet olması gerekiyor. Ne oluyor muhabbet olmayınca? Hocalar kritik edilmeye, tenkit edilmeye başlanınca artık onların sözleri tesir etmez hale geliyor. Onun için bizim eğitim psikolojisi kitaplarımızda der ki, hocanın yanlışı talebenin doğrusundan evladır. Kardeşim, yanlış yanlıştır, doğru doğrudur. Yani hoca diye onun yanlışı doğrudan önce gelir mi? Gelir. Nasıl gelir? Eğer talebe hocasının yanlışını bulmaya başlarsa o zaman istifade imkanı kalmaz. Bu hoca bir şey bilmiyor der. Ben bundan daha iyi biliyorum der. O zaman onun dizinin dibinde oturduğu, beyhude geçirdiği vakit anlamına gelir. Bu yüzden hocaların otoritesinin, hocaların tesirinin kırılmaması gerekiyor. 2-3 tane çürük elmadan dolayı ümmeti Muhammed'in alimlerinin otoriteleri zedelenirse o zaman halka tesir etme imkanı kalmaz. Tabii bu noktada alimlerin de hoca efendilerin de kendilerine çeki düzen vermeleri gerekir. Herkes sıradan bir adım atarken onlar bir adımı atmadan önce 100 defa düşünmeleri lazım. Ben bu adımı atıyorum ama bunun ne tür bir neticesi olabilir? Ben şöyle bir fetva veriyorum ama bu fetvanın ne tür bir neticesi olur? Onun için konuşmalarına dikkat etmeleri lazım. Gelişi güzel konuşma hakları yok onların. Efendim espri yaparken esprilerine dikkat etmeleri lazım. Bir benzetme yaparken benzetmeye dikkat etmeleri lazım. Evet, sıradan bir insan bunu yapsa çok haklı bir şekilde kardeşim teşbihte hata olmaz deriz geçeriz. Ama bir hoca efendi söz konusu olunca onun kılı kırk yarması gerekiyor. Unutmamak gerekiyor ki peygamberlere itaat neyse, Beni İsrail peygamberlerine itaat neyse, ümmeti Muhammed'in alimlerine, hakiki alimlerine itaat etmek de odur. Alim dediğimizde biliyorsunuz Hazreti Peygamber Efendimiz alimler peygamberin varisleridir diyor. Ne demek varis? Yani mirasçısının miras bıraktığı her şeyde hak sahibi olan kimse demektir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz maddi ve manevi ilimleri miras olarak bırakmışsa, onun hem muallim hem mürebbi yönüne alimlerimizin namzet olması gerekir. Yani hem eğitici hem öğretici yönüne. Eğer alimlerimiz aynı zamanda eğitici olduklarını, terbiye edici olduklarını unutmazlarsa, o zaman onların halka olan tesirleri çok farklı olur. Binaenaleyh belki bu uzun bir mesele, bunu detaylı konuşmak gerekiyor ama işte son soruyla dar bir vakte sıkıştırmış oldunuz. Şu kadarını söyleyelim ki toplumu inşa edecek olan iki grup vardır. Bunlar idareciler ve ilim adamları. Eğer siz ikisini de itibarsızlaştırırsanız toplumu yok edersiniz. Onun için bakıyorsunuz elin gavuru kendi değerlerine itibar yüklemeye çalışırken biz kendi değerlerimizi yıpratırsak çok yanlış bir iş yapmış oluruz. Biri Belamlık yaptı diye, biri efendim Karunluk yaptı diye Harun'a küsmek veya işte hakiki alimlere yüz çevirmek çok yanlış bir şey olur. Bunu netice millet olarak faturasını öderiz. Allah muhafaza etsin. Bu fatura da çok acı bir fatura olur.
Allah razı olsun değerli hocam. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.